Ayrım 24, sayfa 393, 18. bölüm. Mackenzie'nin Mercedes'i dağ yolundan kıvrılıp malikanenin kapısından girdiği zaman saat öğleden sonra 1:10 geçiyordu. Yarı yerde yolun kapanmış olduğunu gördü. Jaguar'ın içten bir patlamayla parçalandığı muhakkaktı. Fakat tekerlekleri hafifçe yana yatmış olarak yolun üstünde dimdik duruyordu. Şasiyi meydana getiren sağlam çelik döşeme tabanının tuttuğu ön ve arka bölümler bu iskeletin eskiden bir otomobil olduğu etkisini yitirmemişti. Ama şoför mahalli de içinde olduğu halde bütün orta bölüm yok olmuş, ufak parçalar halinde enkazın çevresine yayılmıştı. Mackenzie gülümseyerek iskeleti seyretti ve 10 metre ötedeki kavrulmuş valize doğru yürüdü. Ceset boyunda bir şey dikkatini çekti. Dakikalarca bunun üstüne eğilip kaldı. Sonra doğruldu ve eve doğru yolun geri kalan bölümünü rahat uzun adımlarla koşmaya başladı. Mackenzie eve gelince zili çalmadı. Tokmağı denedi, kapı hemen açıldı. Hole giren Mackenzie çevrede tehlike sezen, su başındaki et yiyen bir hayvan gibi sinerek saniyeler boyu içeriye kulak verdi. Ses seda yoktu. Sol kol altından uzun namlulu otomatik bir lüger çıkardı. Emniyeti açtı ve teker teker holün çevresindeki kapıları denemeye başladı. Açtığı kapılardan ilki yemek odasının, ikincisi çalışma odasınındı. Halının üstündeki bedeni hemen görmekle birlikte odayı iyice incelemeden yarı açık kapıdan ayrılmadı. Bu oyuna gelmiş iki kişi biliyordu. Görünen bir yem ve görünmeyen tuzak. Mackenzie içeri girmeden önce ardında kimsenin olup olmadığını anlamak için kapının menteşeleri arasındaki yarıktan baktı, sonra girdi. Miller yüzü yana dönük olmak üzere sırt üstü yerde yatıyordu. Mackenzie bir süre onun tebeşir gibi beyaz yüzüne baktıktan sonra nefes alıp almadığını öğrenmek için üstüne eğildi. Başın ardındaki kan pıhtısı odada geçenleri Mackenzie'ne anlatmış oldu. Mackenzie 10 dakika evi dolaştı. Ev sahibinin yatak odasındaki açık çekmeleri, banyodaki tıraş takımının noksanlığını gördü. Yeniden çalışma odasına döndü. Boş duvar kasasının esneyen ağzından içeri baktı. Sonra masanın başında oturarak alıcıyı kaldırdı. Bir süre ses gelmesini bekledi, sonra küfrederek alıcıyı yerine bıraktı. Dolap kanadı açık olduğu için merdiven altındaki alet kutusunu bulmak zor olmadı. Mackenzie kendisine lazım olan aleti alarak çalışma odasına döndü. Miller'ın durumuna bir göz daha attıktan sonra odadaki kapı gibi açılan uzun pencereden çıkarak yola indi. Mackenzie'nin kopuk telefon telini bulması bir saat sürdü. Telin tamirini yaptıktan sonra eve döndü. Masanın başına oturup telefonu açtı. Serbest sesi geldikten sonra da Nuremberg'deki şefini aradı. Kurt adamın kendisinden haber almakla memnun olacağını ummuştu. Fakat hattın öbür ucundan gelen ses yorgun ve az ilgiliydi. Mackenzie evde bulduğu şeylerin, otomobilin fedainin cesedinin, ocağın çevre süslemesindeki yarım kelepçenin, halının üstündeki körleşmiş demir desteresinin, yerde baygın halde yatan Miller'in raporunu verdi. Sözlerini ortalarda göremediği ev sahibiyle bitirdi. ''Yanına fazla bir şey almamış şef'' dedi. ''Pijama filan ve belki de açık olarak bulduğum kasadan para. Ben burasını hallederim, isterse dönebilir.'' Kurt adam dönmeyecek dedi. Sen telefon etmeden az önce konuştum onunla. Frankfurt Havalimanı'ndan telefon ediyordu. 10 dakikaya kadar Madrid'e kalkacak uçak için bilet almıştı. Madrid'den de bu akşam Buenos Aires'e geçecek. Mackenzie itiraz etti. Ne gerek vardı buna? Ben Miller'i konuşturur, kağıtları bıraktığı yeri öğrenebilirdim. Araba enkazı arasında ne evrak çantasını ne de Miller'e ait bir şey buldum. Yalnız çalışma odasının döşemesinde anı defteri gibi bir şey var. Sözünü ettiğim şeyler uzakta olmasa gerek. Kurt adam uzakta dedi, bir posta kutusunda. Bezgin bir halde Mackenzie'ne Miller'ın sahtekardan ne çalmış olduğunu ve Rochman'ın az önce Frankfurt'la telefonda kendisine neler anlattığını söyledi. Bu kağıtlar yarın sabah ya da en geç salı günü ilgililerin elinde olacak. Ondan sonra bu listedeki herkes her an tutuklanmasını bekleyebilir. Şu sırada içinde bulunduğun evin sahibi Rochman ile ben de varım bunların içinde. Bugün sabahtan beri bu konuyla ilgili herkesi bulup 24 saat içinde memleketten çıkmalarını öğütledim. Mackenzie, peki şimdi ne yapıyoruz diye sordu. Şef ortadan kaybol dedi. Sen bu listede değilsin. Ben varım. Ben de yurttan çıkmak zorundayım. Apartmanına dön ve benim yerime gelecek olanın seninle ilişki kurmasını bekle. Artık her şey bitti. Vulkan kaçtı ve bir daha dönmeyecek. Yerine yeni birisi gelip projeyi ele almazsa, Roşman'ın gidişiyle bütün çalışmalar yarım kalmış olacak. Ne Vulkan'ı, ne projesi. Artık her şey bittiği için senin de öğrenmende bir sakınca yok. Vulkan senin Miller'den korumakla görevlendirildiğin Roşman'ın adıydı. Kurt adam birkaç cümleyle Mackensen'e Roşman'ın neden böylesine önemli olduğunu, neden onun projedeki yerinin ve bizzat projenin kendisinin doldurulamayacağını anlattı. Sözlerini bitirince Mackensen hafifçe bir ıslık çaldı ve halının üstünde yatan Peter Miller'a baktı. ''Bu oğlan işin içine sıçtı.'' dedi. Kurt adam toparlandı. Eski otoritesinin bir kısmı sesine hakim oldu. ''Oradaki karışıklığı bir düzene sok, kamera.'' dedi. ''Bir kez kullandığım bir hizmet grubun vardı senin, hatırlıyor musun?'' ''Evet, bulabilirim onları. Uzakta değiller.'' ''Onları çağır. Evde olanlara ait hiçbir iz bırakmasınlar. Roşman'ın karısı bu gece geç saatlerde dönmüş olacak. Hiçbir şeyden kuşkulanmamalı, tamam mı?'' ''Dedikleriniz yapılacak.'' Sonra ortadan kaybol. Bir şey daha. Oradan ayrılmadan önce Miller denen o piçin de hesabını gör. Mackensen gözlerini kızarak baygın muhabire baktı. Dişlerini gıcırdatarak, benim için büyük bir zevk olacak bu dedi. Öyleyse Allah'a ısmarladık. Talihin açık olsun. Telefon kapandı. Mackensen alıcıyı yerine bıraktı. Cebinden bir adres defteri çıkardı, karıştırdı. Karşıdaki adama kendini tanıttı, arkadaşlık adına daha önce yapmış olduğu yardımı hatırlatarak geleceği yeri söyledi ve yapacağı şeyleri anlattı. Arabayla ceset dağ yolunun uzağındaki derin bir boğaza atılacak. Üstüne bol benzin dökülerek yakılacak. Hiçbir şey kalmamalı cesetten. Ceplerinde ne varsa ve saatini de alın. Telefondaki ses cevap verdi. Anladım, bir trailer ile vinçle getireceğim. Bir şey daha var, evin çalışma odasında başka bir ceset ve kan lekesi olan bir halı bulacaksın. Cesedi de ortadan kaldır. Arabayla birlikte değil, göle at. Derin, soğuk bir gölün dibini bulsun. Ağırlığı yüklüce olsun, iz bırakma, tamam mı? Tamam, saat 5'te orada olur, 7'de döneriz. Bu tür yükü gündüz taşımaktan hoşlanmam. Mackensen pekala dedi, siz buraya gelmeden önce ben gitmiş olacağım. Ama her şeyi dediğim gibi bulacaksınız. Telefonu kapattı, masanın başından kalkıp Miller'in yanına gitti. Lügerini çıkardı, dolu olduğunu bildiği halde bir kez daha gözden geçirdi. Canın cehenneme diyerek namluyu Miller'in alnına doğrulttu. Yıllarca yırtıcı bir hayvan gibi yaşaması ve kurbanlarla arkadaşları bir patalog bıçağı altında can verirken onun hayatta kalması Mackensen'e bir leopar içgüdüsünü vermişti. Odadaki kapı gibi açılan uzun pencereden halıya düşen gölgeyi fark etmedi. Fakat hissetti ve ateşe hazır bir halde oraya döndü. Adam silahsızdı. Mackensen bir an bile onu gözden kaybetmeden ''Kimsin sen?'' diye omurdandı. Uzun pencere boşluğunda duran adam siyah deri tozluk ve motosikletçi ceketi giymişti. Sol elinde kısa güneşliğinden kavradığı ve midesinin üstünde tuttuğu motosikletçi miğferi vardı. Adam Mackensen'in ayakları dibindeki bedene ve elindeki tabancaya bir göz attı. Safça şeyi görecektim dedi. Kimi? Vulkan'ı, Kamerad Roşman'ı. Mackensen hırıltılı bir ses çıkararak tabancasını indirdi. Gitti o dedi. Gitti mi? Cızlamı çekti Güney Amerika'ya. Bütün projede yattı. Hep bu hergele muhabir yüzünden. Tabancanın namlusu ile Miller'ı gösterdi. Adam öldürecek misin onu diye sordu. Elbette, projenin içine sıçtı. Roşman'ın kimliğini ortaya çıkardı. Başkalarıyla birlikte hepsini polise ihbar etti. Sen de dosyadaysan çek git memleketten. Ne dosyası? Odessa dosyası. Adam ben yokum dedi. Mackensen homurdandı. Ben de yokum. Ama kurt adam var. Buradan gitmeden önce bunun işini bitirmemi emretti. Kurt adam mı? Mackensen'in içinde bir şeyler hafifçe alarm işaretleri vermeye başladı. Az önce ona Vulkan projesini Almanya'da kurt adamla kendisinden başka kimsenin bilmediğini söylemişti. Bilen başkaları karşısındaki adamın gönderildiğini sandı, Güney Amerika'daydılar. Ama böyle birisinin kurt adamı tanıması gerekirdi. Gözleri hafifçe kısıldı. ''Sen Buenos Aires'ten mi geliyorsun?'' ''Hayır. Nereden geliyorsun öyleyse?'' ''Kudüs'ten.'' Mackensen bu adın ne anlam taşıdığını anlar anlamaz adama ateş etmek üzere tabancasını kaldırdı. Walter'in ateşlenmesi motosikletçi miğferinin içindeki köpük kauçuğu kavurmuştu. Fakat 9 milimetrelik parabellumun mermisi cam lifinden yapılma miğferi delip geçmekte zorluk çekmeyerek çifte atan bir katır gücüyle Mackenzie'nin göğsüne saplandı. Yere düşen miğfer ajanın sağ elini ortaya çıkardı ve mavi duman bulutu içinden PPK bir kez daha ateş etti. Mackenzie iri yarı ve kuvvetli bir adamdı. Göğsüne bir mermi yemesine rağmen gene de ateş edebilirdi. Fakat sağ kaşının iki parmak üstünden kafatasına giren ikinci mermi nişan almasını önledi. Aynı zamanda da onu öldürdü. Miller gözlerini pazartesi günü öğleden sonra Frankfurt Umumi Hastanesi'nin özel bir odasında açtı. Feci bir şekilde zonklayan başının sarılı olduğunu ağır ağır anlayıncaya kadar yarım saat geçti. Eline bir zil geçirerek bastı. Gelen hasta bakıcı ona kımıldamadan yatmasını, ciddi bir sarsıntı geçirdiğini söyledi. Miller kımıldamadı ve bir gün öncesinin olaylarını parça parça hatırlayarak belirli bir yere kadar toparladı. Ondan sonrasını bilmiyordu, uyudu. Yeniden uyandığı zaman gece olmuştu ve yatağın yanında bir adam oturuyordu. Adam gülümsedi. Dikkatle ona bakan Miller, "Sizi tanımıyorum," dedi. Ziyaretçi cevap verdi, "Ben sizi tanıyorum ama." Miller düşündü, sonunda, "Sizi gördüm," dedi, "Oster'in evinde gördüm. Leon ve Mutti ile beraberdiniz." "Doğru, başka ne hatırlıyorsunuz?" "Her şeyi, her şeyi hatırlıyorum." "Roşman'ı?" "Evet, konuştum onunla. Polise haber vermeye gidiyordum." "Roşman gitti. Güney Amerika'ya kaçtı gene. Her şey bitti artık. Kökünden. Bitti. Anlıyor musunuz?" Miller hafifçe başını iki yanına salladı. "Daha bitmedi. Müthiş bir hikaye var elimde. Yazacağım bunu." Ziyaretçinin yüzündeki gülümseme kayboldu. Ona doğru eğildi. "Dinle Miller," dedi. "Sen berbat bir amatörsün. Talihin varmış ki yaşıyorsun. Hiçbir şey yazmayacaksın. Şunun için yazmayacaksın. Çünkü Tauber'in anıları bende ve bu anılar benimle yurda, ait olduğu yere gidiyor. Dün gece okudum anıları. Senin ceketinin cebinde de bir ordu yüzbaşısının fotoğrafı vardı. Baban mı?" Miller olumlu anlamda başını salladı. "Bu serüvene atılmanın gerçek nedeni o öyleyse." "Evet. Acını paylaşırım. Bir Alman'a bu şekilde söz edeceğim hiç aklıma gelmezdi. Şimdi gelelim dosyaya. Nedir bu dosya?" Miller dosyanın ne olduğunu ona anlattı. "Adam neden bize vermedin bu dosyayı öyleyse?" diye sordu. "Sen hiç iyilik bilmez misin? Seni oraya sokmak için az mı sıkıntılara katlandık? Öyleyken eline işe yarar bir şey geçince hemen kendi adamlarına veriyorsun. Biz en iyi şekilde değerlendirebilirdik bu bilgiyi." "Ziggy kanalıyla bir yere göndermem gerekti onu. Bu da ancak postayla olurdu. Siz çok akıllı olduğunuz için Leon'un adresini bana vermediniz." Joseph ona hak verir bir biçimde başını salladı. "Öyle olsun ama yine de anlatacak bir hikayen yok. Delilden yoksunsun. Anılar elinde değil, dosya elinde değil. Geriye sadece kendiliğinden yazacağın şeyler kalıyor. Ama gene de yazmakta direnirsen Odessa'dan başka kimse inanmayacaktır sana. Onlar da boş bırakmayacaklardır seni herhalde. Seni olmazsa Ziggy'yi ya da anneni. Unutma ki kolay kolay kurtulunmuyor ellerinden." Miller bir süre düşündü. "Arabam nerede?" "Say bak, onu söylemeyi unuttum." Joseph arabanın bombayla nasıl uçurulmuş olduğunu anlattı. "Söyledim sana," dedi, "kolay kolay kurtulunmuyor ellerinden. Araba yanmış olarak bir boğazda bulundu. İçindeki ceset teşhis edilmedi. Ama sen olmadığın muhakkaktı. Sordukları zaman bir otostopçu tarafından durdurulduğunu, bir demirle başına vurulduğunu, sonra da arabadan atılmış olacağını söyleyeceksin. Hastane ilgilileri senin buraya, seni yol kenarında görüp bir can kurtaran çağıran motosikletli biri tarafından getirildiğini söyleyecekler. Beni tanımayacaklardır. Çünkü seni getirdiğim zaman başımda motosikletçi miğferi ve gözlükleri vardı. Olayın resmi yönü bu ve bu biçimde de kalacak. İşi sağlama bağlamak için 2 saat önce Alman basın ajansına telefon ettim. Kendimi hastanenin bir ilgilisi diye tanıtarak olayı az önce sana anlattığım gibi onlara da anlattım. Sen daha sonra kaza yapıp ölen bir otostopçunun kurbanısın." Joseph kalktı ve gitmeye hazırlandı. Miller'a baktı. "Farkında değilsin ama çok talihli bir keratasın sen. Senin ağzından olması gereken talimatı kız arkadaşım bana dün tam öğle üzeri iletti. Motosikletimi deliler gibi sürerek Münih'ten dağdaki eve 2,5 saatte vardım. Ölmek üzereydin. Seni öldürmekle görevli birisi vardı yanında. Tam zamanında araya girmeyi başardım." Kapı tokmağını tutarak döndü. Sana bir öğütte bulunacağım. Sigortadan tazminat iste. Bir Volkswagen satın al. Hamburg'a dön. Ziggy ile evlen. Çoluk çocuğa karış. Muhabirliği sürdür. Bir daha da profesyonellerin işine karışma. Joseph gittikten yarım saat sonra hasta bakıcı içeri girdi. Sizi telefondan istiyorlar dedi. Telefon eden Ziggy'di. Ağlıyor, gülüyordu. Adını vermeyen birisi kendisine telefon ederek Peter'in Frankfurt genelde olduğunu söylemişti. Hemen geliyorum diyerek telefonu kapattı. Telefon bir daha çaldı. Miller sen misin? Ben Hoffman. Az önce ajans bülteninde bir haber gördüm. Demirle başına vurmuşlar. İyi misin? Miller çok iyiyim Bay Hoffman dedi. Güzel. Ne zaman çıkacaksın hastaneden? Birkaç gün sonra. Neden sordunuz? Orada izleyeceğim bir hikayem var sana. Almanya'daki varlıklı ailelerin kayak yapmaya giden kızlarını yakışıklı kayak antrenörleri beceriyorlarmış. Baviera'daki bir klinikle babalarına bir şey duyurmamak şartıyla yüklüce bir para karşılığında kızlara yardımcı oluyormuş. Genç damızlıklar klinikten komisyon alıyorlar gibi gelir bana. Kendi küçük adı büyük bir hikaye. Karlar arasında seks. Oberland'da Baküs hainleri. Ne zaman başlayabilirsin? Miller düşündü. Gelecek hafta. Mükemmel. Ha, aklıma gelmişken sorayım. Ele almak istediğim bir şey vardı senin. Nazi avcılığı. Ne yaptın? Avladın mı adamı? Bir hikaye çıkacak gibi mi? Miller hafifçe hayır Bay Hoffman dedi. Bir şey çıkmadı. Bak hele. Neyse gayret et de çabuk iyileş. Hamburg'da görüşürüz. Joseph'in Frankfurt'tan bindiği uçak salı günü akşamı hava kararırken Londra üzerinden Tel Aviv'in Lod Havalimanı'na indi. Kendisini bir otomobilde bekleyen iki kişi tarafından karşılanarak Cormorant şifreli telgrafı gönderilmiş olan Alba'ya Almanya izlenimlerini anlatmak üzere karargaha götürüldü. Hemen hemen sabah saat 2'ye kadar konuştular. Bir stenograf konuşmaları not etti. Görüşme bitince Albay ardına yaslandı, gülümsedi ve ajana sigara ikram etti. Sadece, iyi çalışmışsın dedi. Fabrikayı inceledik ve ad vermeden ilgilileri uyardık. Fabrikanın araştırma bölümü boşaltılacak. Alman yetkili makamları konuya gereken önemi vermeseler bile biz işin peşini bırakmayacağız. Ama vereceklerdir. Bilim adamları işin iç yüzünü bilmiyorlardı. Hepsiyle teker teker özel ilişki kuracağız. Çoğu bugüne kadar yaptıkları çalışmaları yok etmeyi kabulleneceklerdir. Olay ortaya çıktığı takdirde Alman kamuoyunun bugün İsrail'e yatkın olduğunu biliyorlar. Çenelerini tutmaları için kendilerine başka işler sağlanacak. Elbette Bonn'da biz de çenelerimizi tutacağız. Miller ne yapacak? O da çenesini tutacak. Ya roketler? Albay sigarasının dumanını savurarak dışarıdaki gece göğünü benekleyen yıldızlara baktı. Roketlerin hiç uçmayacağına dair bir duygu var içimde dedi. Nasır en geç 1967 yazına kadar hazır olmak zorunda. Vulkan fabrikasındaki araştırma çalışmaları yok edildiği takdirde 1967 yazından önce roketlere güdüm sistemini uygulayacak yeni bir kuruluşu kesin olarak zamanında meydana getiremezler. Ajan öyleyse tehlike geçti dedi. Albay gülümsedi. Tehlike hiçbir zaman geçmez. Sadece biçim değişti. Sözünü ettiğimiz tehlike geçmiş olabilir ama büyük tehlike devam ediyor. Yeniden savaşmak zorunda kalabiliriz. Ondan sonra da, daha bir önceki bitmeden de, herhalde yorgunsundur. Eve gidebilirsin artık. Ajan masanın üstüne sahte Alman pasaportunu, parasını, cüzdanını, anahtarlarını bırakırken, albay da bir gözden içinde onun özlük eşyaları bulunan bir torba çıkardı. Ajan bir yan odada üstündeki Almanlara has giysileri çıkararak kıyafet değiştirdi. Albay kapıda karşısındaki insanı tepeden tırnağa inceleyip başıyla onayladı ve el sıkıştılar. ''Yurda hoş geldin, binbaşı Uri ben Shaul.'' Ajan İsrail'e ilk geldiği ve askerlik hizmetine girdiği 1947 yılından beri süre gelen kişiliği içinde rahatladı. Bir taksiye binerek şehrin dış mahallelerindeki apartman katına geldi. Öbür eşyalarıyla birlikte kendisine geri verilen anahtarla kapıyı açıp içeri girdi. Karanlık odada karısı Rivka'nın nefes alıp verirken kalkıp inen ince örtü altındaki şekline, çocukların odasında da oğulları 6 yaşındaki Shlomo ile 2 yaşındaki Dov'a baktı. Karısının yanına uzanmak ve günlerce uyumak için büyük bir istek duydu. Fakat yapılacak bir işi daha vardı. Çantasını yere bıraktı, çamaşırlarına ve çoraplarına varıncaya kadar soyunarak Rivka'yı uyandırmadan çamaşır dolabından çıkardı, temiz içlikleri giydi. Eve her gelişinde olduğu gibi temizlenmiş ve ütülenmiş bulduğu üniforma pantolonunu dolaptan çıkardı. Bunların üstüne dana derisi parlak siyah çizmelerini çekti. Katları ütüyle ustura ağzı gibi çizgiler haline getirilmiş haki gömlekleri ve kravatları her zamanki yerlerindeydi. Paraşütçü subayların parlak çelik kanatları ve Sina ile sınır saldırılarında kazandığı 5 sefer şeridiyle süslü savaş ceketini sırtına geçirdi. Son olarak da kırmızı beresini giydi. Hazır olduktan sonra küçük bir torbaya bir takım şeyler doldurdu. Sokağa çıktığı zaman doğuda hafif bir aydınlık belirmişti. Bir ay önce apartman bloklarının önünde bırakmış olduğu küçük arabasını aynı yerde buldu. Kışın son ayının bitiminden 3 gün önce Şubat'ın 26'sı olduğu halde hava yumuşamıştı ve güzel bir ilk yazı müjdeliyordu. Tel Aviv'in doğusuna doğru yöneldi ve Kudüs'e giden yola çıktı. Şafak vaktinin o çok sevdiği sessizliği, her zaman hayranlık duyduğu o sükun ve saflığı içindeydi çevre. Çölde devriye gezerken yakıcı bir günün, bazen de savaş ve ölüm öncesinin serin ve güzel gün doğuşu harikasını binlerce defa seyretmişti. Günün en güzel saatiydi bu. Yol kıyı ovasının düz ve bereketli topraklarıyla yeni yeni uyanan Ramleh kasabasından geçerek Judea'nın koyu sarı renkli tepelerine doğru uzanıyordu. O günlerde Ramleh'ten sonra Latrun Salien çevresinden dolanan ve Ürdün kuvvetlerine ait ileri hatların kenarından geçip giden 5 millik dolambaçlı bir yol vardı. Solunda Arap lejyonunun yaktığı sabah kahvaltısı ateşlerinin göğe yükselen ince mavi duman sorguçlarını görüyordu. Abu Goş kasabasında uyanık birkaç Arap vardı. Kudüs'ten önceki son tepelere tırmandığı zaman güneş doğmuş ve ikiye bölünmüş şehrin Araplara ait bölümünde Mescid-i Aksa'yı aydınlatmıştı. Arabayı Yad Vashem'in türbesi olan hedefinden çeyrek mil kadar beride park ederek yardım etmeye çalışmış Yahudi olmayan yabancıların anısına dikilen iki sıra ağaçların arasından 2. Dünya Savaşlarında öldürülen 6 milyon ırktaşının bakiyelerini saklayan türbenin büyük bronz kapılarına kadar olan mesafeyi yürüdü. Yaşlı bekçi türbenin bu kadar erken bir saatte açık olmadığını söyledi. Fakat binbaşı ne yapmak istediğini anlatınca bekçi içeri girmesine razı oldu. Binbaşı hatırlamar holüne girerek çevresine baktı. Kendi ailesi için dua etmek üzere buraya daha önce de geldiği halde holün yapılmış olduğu tek parça gri granit bloklar gene de nefesini kesti. Parmaklığa doğru yürüyerek gri döşeme taşına İbranice ve Roman harfleriyle siyah olarak yazılmış adlara baktı. Mezarda fazla çukur olmayan siyah kasedeki ebedi alevin aydınlığından başka ışık yoktu. Binbaşı bu alevin ışığında döşemedeki düzinelerle adı görebiliyordu. Auschwitz, Treblinka, Belzen, Ravensbrück, Buchenwald sayılamayacak kadar çoktu bu adlar. Fakat aradığını buldu, Riga. Örtünmek için bir yarmulkaya ihtiyacı yoktu. Hala başında olan kırmızı beresi yeterdi. Torbasından Miller'in Altona'daki yaşlı adamın eşyaları arasında bulduğu ve ne olduğunu anlamadığı aynı omuz atkısının eşi, püsküllü, ipek bir omuz atkısı, tallit çıkarıp omuzlarına serdi. Torbadan bir de dua kitabı çıkarıp gerekli sayfayı açtı. Holü ikiye bölen pirinç parmaklığın yanına giderek bir eliyle tuttu ve bunun üstünden önündeki aleve baktı. Dine bağlı bir kimse olmadığı için 5000 yıl öncesine ait duayı okurken sık sık dua kitabına bakıyordu. Yiskaddal ve Yiskaddaş, Şemay Rabba. Ve böylece Riga'daki ölümünden 20 yıl sonra İsrail ordusundan bir paraşütçü binbaşı adanmış topraklardaki bir tepenin üstünde Salomon Taber'in ruhu için dua etmiş oldu. Bu dünyada her şey sıkıca birbirine bağlı olarak son bulsaydı ne güzel olurdu. Pek az olur bu. İnsanlar kendileri için mukadder sürece yaşamak ve mukadder yerde ölmek üzere bu hayatı sürdürüp götürürler. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bizim başlıca kişilerimiz için durum şöyle olmuştur. Peter Miller eve dönüp evlenerek insanların yemek üstüne ve berber dükkanlarında okumak istedikleri konular hazırlamaya verdi kendini. 1970 yazında Ziggy 3. çocuğuna gebeydi. Odessa'nın adamları dağıldı. Roşman'ın dağ evine dönen karısı ondan Arjantin'de olduğuna dair bir telgraf aldı. Fakat işinin peşinden Arjantin'e gitmedi. 1965 yılında Arjantin'deki eski adresleri Villa Gerbal'deki kocasına bir mektup yazarak Arjantin mahkemelerinde boşanma davası açmasını istedi. Mektup yeni adresindeki Roşman'a verildi. Roşman yazdığı cevapta boşanma teklifini kabul ettiğini bildirdi. Fakat davanın Alman mahkemelerinde açılmasını istedi ve boşanmayı kabul ettiğine dair de kanuni vesika ekledi. Kadın 1966 yılında boşandı. Hala Almanya'dadır fakat bu memlekette on binlerce olan kızlık adı Müller'i kullanmaktadır. Roşman'ın ilk karısı Hella ise hala Avusturya'dadır. Arjantin'deki kızgın üslerini sonunda teskin edebilen kurt adam, Almanya'daki kendisine ait malları satarak elde ettiği para ile İspanyol adası Formentera'da satın aldığı küçük bir malikaneye yerleşti. Radyo fabrikası tasfiye edildi. Helvan roketlerinin güdüm sisteminde çalışan bilim adamları endüstride yeni işler buldular ya da öğretim üyelikleri aldılar. Niteliğini bilmeden Roşman adına yürüttükleri projede çöktü. Helvan roketleri hiçbir zaman uçamadı. Gövdeler ve roket yakıtları hazırdı. Başlıklar yapılıyordu. Bu roket başlıklarının varlığından kuşkuya düşenler İsviçre'nin Basel Eyalet Mahkemesi'nde 10-26 Haziran 1963 günlerindeki Josef Ben Gal'in duruşmasında tanıklık etmiş olan Profesör Otto Jochlek'in ifadesini inceleyebilirler. Kendilerini İsrail'deki hedeflerine ulaştıracak elektronik güdüm sisteminden yoksun kalan yapımı tamamlanmış 40 roket 6 gün savaşında bombardıman edilmiş olarak Helvan'daki terk edilmiş fabrikada durmaktadır. Alman bilim adamları daha önce üzgün bir halde Almanya'ya dönmüşlerdir. Klaus Winzer dosyasının ilgililere gönderilmiş olması Odessacıların çoğunu şaşkına çevirmiş, kendileri için çok iyi başlamış olan bir yıl felaketle sonuçlanmıştır. Öyle ki Ludwigsburg'daki Z komisyonunda çalışan bir avukat ve araştırıcı, yıllarca sonra 1964 yılı bizim için çok iyi, mükemmel bir yıl oldu diyebilmiştir. Açıklanan dosyadan bir hayli şaşırmış olan Başbakan Erhard, 1964 yılı sonunda Almanya'da ve uluslararası nitelikte bir bildiri yayınlayarak aranan SS canilerinin nerede olduklarını bilenleri ilgililere haber vermeye çağırmıştır. Bu çağrıya ilgi çok büyük olmuş ve Ludwigsburg'daki ilgililer kendilerini daha birkaç yıl meşgul eden büyük ölçüde ihbarlar almışlardır. Almanya ile İsrail arasındaki silah anlaşmasının ardındaki politikacılardan Almanya Başbakanı Konrad Adenauer, Bonn yakınlarındaki Röndorf'ta sevgili Ren nehrine bakan villasında yaşamış ve 19 Nisan 1967 günü orada ölmüştür. İsrail Başbakanı David Ben-Gurion, 1970 yılına kadar Knesset'in, yani parlamento üyesi olarak kalmış, sonra Necef'in kahverengi tepelerinin ortasında, Be'er Sheva'dan Eliyat'a giden yolun üstünde, Sede Bokev Kibbutz'undaki evine çekilmiştir. Konuklarını ağırlamaktan ve onlara çeşitli konular hakkında büyük bir canlılıkla konuşmaktan zevk alan Ben-Gurion, katiyen Helvan roketlerinden ve bu projede çalışan Alman bilim adamlarına karşı girişilen misilleme kampanyasından söz etmez. Öykümüzdeki gizli istihbarat kişilerinden General Amit, Eylül 1968'e kadar teşkilatın başında kalmış ve 6 gün savaşının gerektirdiği büyük istihbarat sorumluluğunu omuzlarında taşımıştır. Tarihin de belirttiği gibi görevini başarıyla sürdürmüştür. Emekli olunca İsrail'in bir işçi kuruluşu olan Kor Endüstrisi'nin başına getirilmiştir. Çok sade bir hayat yaşar. Sevimli karısı Yona her zamanki gibi evin bütün işlerini kendisi görür. General Amit'in yerine gelen ve hala teşkilatın başında bulunan kişi General Zvi Zamir'dir. Binbaşı Uri Ben Şaul bir paraşütçü bölüğünün başında eski Kudüs'e doğru ilerlerken 7 Haziran 1967 günü öldürülmüştür. Bir Arap lejyon askerinin attığı kurşunla başından yaralanmış ve Mandelbaum kapısının 200 metre doğusunda gözlerini yummuştur. Simon Wiesenthal sağdan soldan vesikalar toplayarak aranan SS katillerinin nerelerde olduğunu izleyerek ve her ay her yıl bu konuda yeni yeni başarılar elde ederek Viyana'da yaşamakta ve çalışmaktadır. Leon 1968 yılında Münih'te ölmüş, özlük intikam mücadelesinde başında bulunduğu grup onun ölümünden sonra canlılığını yitirerek dağılmıştır. Son olarak da gelelim Miller Viyana'ya giderken yolunu kesmiş olan tank komutanı Ulrich Frank'a. Frank canavar kayası adındaki tankın geleceği hakkında yanılmıştı. Tank hurdaya çıkarılmadı. Alınıp götürüldü ve Frank bir daha görmedi onu. 40 ay sonra görseydi bile tanıyamazdı. Tankın çelik grisi rengi çöl arazisine uyması için açık kahverengi boya ile örtülmüştü. Taretindeki Alman ordusunun siyah haçı yerine Davut'un altı köşeli soluk mavi yıldızı konmuştu. Frank'ın tanka verdiği ad da değişmiş, Masada'nın ruhu olmuştu. Tankın komutanı gene bir başçavuş olan gaga burunlu kara sakallı Nathan Levy'ydi. M48 5 Haziran 1967 günü 10 yıl önce Detroit'teki fabrikadan çıkarıldığından beri ilk ve sadece bir hafta sürecek olan savaşına katıldı. General Israel Tal'ın 2 gün sonra MIT'la geçidi için savaşa sürdüğü tanklardan biri de o idi. Eski Patton toz ve yağa bulanmış, mermilerle çetel haline gelmiş, paletleri Sina'nın kayalarında ezilmiş bir halde Süveyş kanalının doğu kıyısına gelip dayandı. Kitabın sonu. 30 Eylül 2009. Sayfa 411.